Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlayacağız inşallah. Sevdiği değerli malları infak etmek bölümü. Önce birkaç ayet-i kerime zikrediliyor. Sonra hadisler zikredilecek inşallah. Estağfirullah. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ali İmran suresi 92. ayet-i kerime. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye, iyiliğin kemaline, hayrın kemaline eremezsiniz. İyiliğin de dereceleri var demek ki. Kemal hali bir dediğimiz kemal haline ulaşmak için insan sevdiği şeylerde Allah yolunda infak etmesi gerekir. En iyi diye tercüme ettiğimiz bir kelimesi hayrın ve iyiliğin en mükemmeli. Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti gibi manalara gelmektedir. Bu kelime imanın en mükemmeli, ibadetin en güzeli, ahlakın en yücesi olarak da açıklanmaktadır. Bakara suresi 177. ayetinde en iyinin ne olduğu kısaca böyle ifade edilmektedir. Leysel birra ve leysel birra en tüvelle vücuhekum kıbelel meşrik vel mağrib velakinnel birra diye başlayan ayet-i kerime birinci sayıyor. Yani itikadı sayıyor. İbadeti, ahlakı hepsinin en üstünlerini sayıyor. Demek ki bir kimsenin en mükemmeli yakalayabilmesi için sadece iman etmesi yetmez. Hem iman etmesi hem de sahip olduğu imkanların içinde en çok sevdiklerini Allah yolunda harcaması gerekir. İman olacak, ibadetler olacak, ahlakı güzel olacak. Bunları tamamlayan, bunları destekleyen en önemli husus da demek ki infak etmek. İnfakında ileri bir boyutu olacak, yani sevdiklerini bile infak edebilecek. Sevdiği maldan ne kadar fazla verirse yaptığı hayır o kadar makbul olur. Bir insanın sahip olduğu imkanlar mal ve beden gücü gibi maddi varlıklar veya ilim ve nüfuz gibi manevi şeyler olabilir. Cenab-ı Hak bir kimseye değerli olarak ne vermişse onun bu ilahi bağışları, nimetleri Allah yolunda ve din uğrunda çekinmeden sarf etmesi, kullanması hem bir kulluk borcu hem de verilen nimetin şükrüdür. İkinci ayet-i kerime يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve rızık olarak size yerden çıkardıklarımızın iyisinden, temizinden fakirlere verin. Ama değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Kendiniz size verildiğinde böyle gönül hoşluğuyla alabileceğiniz şeyleri verin. Size verildiğinde gönül hoşluğuyla alamayacağınız, gözünüzü yumacağınız, yüzünüzü çevireceğiniz, memnuniyetsizlik ifade edeceğiniz şeyleri siz de fakirlere vermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerime ticaret mallarından, elinize geçen nakit paralardan ve size yerden, denizden çıkardığımız ekinlerin, meyvelerin, maden ve hazinelerin en iyi ve değerlisinden Allah yolunda harcayın demektedir. Enfikû min tayyibâti mâ kesebtum, kazandıklarınızın temiz ve helal, hoş olanlarından ticaret. Ve mimme ahrajnâ lekum minel art ve yerden sizin için çıkardıklarımız. Yani yerden çıkan ziraat mahsulleri, işte denizlerden çıkan madenler, deniz mahsulleri, yerden ve denizden çıkan madenler, yerden deyince bunların hepsi dahil oluyor. Bunların helalinden infak edin. Zekat ve sadaka vermeyi emreden ayetler nazil olmaya başlayınca bazı sahabiler hurma salkımlarını getirdiler. Fakirler yesin diye Mescid-i Nebevi'ye astılar. Bazı Müslümanlar da sadaka olabileceğini zannederek döküntü ve bozuk hurmaları getirdiler. Bir dal, hurmada bir dal görüyor ki ya zayıf, böyle cılız kalmış, olmamış. Ya bu zaten çok olmuyor, bunu götüreyim bari sadaka olsun diye. Onu getirip mescidin duvarına asıyor, yensin diye. Efendimiz de onu görülüyor, onlara dokunuyor. Diyor ki bu kurtlanmış zayıf hurmaları buraya fakirlere getiren insana kıyamet gününde bu şekilde hurmalar yedirilecek buyuruyor. Kendiniz yemediğiniz şeyleri fakirlere vermeyin. Güzel şeyleri infak edin. Malınızın orta hallisinden infak edin diye nasihatte bulunuyor. Bugün de bu tür insanlar var. İşte evinde bazı eşyalar kalabalık ediyor, yük oluyor. Ve evden gitsin diyor. Ne yapalım? İşte bunu bir fakire verelim. Çevresinde birisi diyor, ihtiyacın varsa bizde bir eşya var, onu al. Hem evini rahatlatmak istiyor, hem tabii bunu rahatlatırken nakliye parasından da kurtulmak istiyor. Birisi gelip alsın. Hem taşıma zahmetinden de kurtulmak istiyor. Birisi bunu taşısın. Öyle insanlar da çok oluyor maalesef. Bu hoş bir şey değil. Bunu ne Allah kabul eder, ne kulları, ne melekleri. Boşuna insan kendisini kandırmış olmasın. O kendine göre çok akıllı gibi hem dünyası rahatlıyor, hem sevap kazanmak istiyor ama o kadar akıllı olmak da dünyada çok iyi değil yani. Böylece adi mallardan, haram kazançlardan verilen zekatın ve sadakanın kabul olmayacağı anlaşıldı. Ayet-i Kerime'nin devamında, şayet size verilecek olsa bilerek almayacağınız şeyleri siz de başkasına vermeye yeltenmeyin buyuruluyor. Zekat ve sadaka Allah'ın rızasını kazanmak için verilir. Allah'ın rızası adi ve değersiz şeylerle nasıl kazanılabilir? Onun rızası ancak temiz ve değerli şeyler verilerek elde edilebilir. Hadis-i şeriflere geçiyoruz konuyla ilgili. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha idi. Hazreti Enes'in üvey babası. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Mescid-i Nebevi'nin bugün arka sol tarafında 25. 20 kapı civarlarında oralarda mescidin bir kısmı da bu bahçeye dahilmiş. Orada 600 hurmalı güzel bir bahçesi varmış Ebu Talha'nın. Gölgelik, içinde kuyusu var. Ha kuyusu, içinde kuyusu olduğu için Beyruha ismini almış zaten. Kuyudan hurmalar sulanıyor. Hatta o kuyunun olduğu yere de böyle mescidin içinde hemen kapının girişinde böyle bir işaret yuvarlak işaret çizmişler mermer üzerine. O kuyuda mescidin içinde kalıyor bugün. Efendimiz de zaman zaman girermiş. Orada gölgesinden, suyundan serinlermiş o bahçenin. Sevimli güzel bir bahçe. Enes radıyallahu anh devam ediyor sözüne. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre hayrın kemaline ulaşamazsınız ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve sahabi demek ki ayet-i kerimeleri hemen yaşamak istiyor. Ayetleri ciddiye alıyor. Biz de bu ayetleri dinliyoruz ama sanki başkasına söyleniyormuş gibi geçip gidiyoruz. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre ulaşamazsınız ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Resulullah'a teslim et. Buyur ya Resul, bahçe senin, istediğin gibi fakir, fukara nasıl istersen kullan. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aferin sana. Kârlı mal dediğin işte budur. İnsanın malından hakkıyla istifade etmesi işte böyle olur. Seni duydum Ebu Talha, söylediklerini duydum. Onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum buyurdu. Yani Efendimiz de hakikaten çok merhametli, çok hikmetli hareket ediyor. İnsaflı hareket ediyor. Bu insan infak ediyor. O zaman bu insanın hem infak etsin, sevabını kazansın, hem de bunun yakınlarından muhtaçlar var. O zaman öncelikle yakın akrabalarına bunu paylaştıralım. Bu şekilde yakından uzağa doğru hayır, iyilik yayasın, gitsin. Öyle olunca o insan da biraz daha rahatlar. Kendi yakındaki fakirlerin rahatladığını görünce o da daha rahat olur. Yani infak, hem infak etmenin sevincini yaşar, hem akrabalarının ihtiyacının karşılanma sevincini yaşar. Daha huzurlu, mutlu olur. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçeyi akrabaları ve amcasını oğulları arasında taksim etti. Açıklamalar: Ebu Talha yiğitliği ve gür sesiyle meşhur bir sahabiydi. Uhud savaşında göğsünü Resulullah'a siper etmesi unutulmayacak kahramanlıklardan biridir. Bu hadisin ravisi Enes bin Malik'in de üvey babasıdır. Ebu Talha'nın karısı ve Enes'in annesi olan Ümmü Süleym ise imanı ve Resulullah aşkı anlatılamayacak kadar üstün, meziyetleri insana hayranlık verecek kadar mükemmel bir hanımdır. Ümmü Süleym hakikaten farklı bir insan. Ayrıca ciddi bir şekilde incelenmeye değer bir insan. Çok farklı kahramanlıkları, firaseti, isabetli görüşleri olan kahraman bir hanım. Kısacası bu ailenin fertleri İslam'ın yücelttiği özelliklere sahip birer kutup yıldızıdır. Ebu Talha öyle, Ümmü Süleym öyle, Enes bin Malik öyle. Sevdiği malı Allah yolunda harcamak yiğit adamın işidir. Çünkü mal sevgisi insana cazip gösterilmiştir. Çoğu insana göre malını başkasına vermek, hele en güzelini, en çok sevdiğini gözden çıkarmak, canından bir parça vermek kadar zordur. Zira mal canın yongasıdır. Ebu Talha'nın verdiği bu hurma bahçesinin ne kadar değerli olduğunu şöyle anlayabiliriz. Peygamber Efendimiz ona Beyruha'yı akrabalarına vermesini tavsiye edince, aralarında Resulullah'ın şairi Hassan bin Sabit ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen ve ashabın muallimi olarak tanınan Übey bin Kâb'ın da bulunduğu akrabalarına taksim etmişti. Hassan kendi hissesini sonraki yıllarda Muaviye bin Ebu Süfyan'a 100 bin dirheme satmıştı. O günlerde 5 dirhemin bir koyun ettiği düşünülürse, 5 dirheme bir koyun alınırsa 100 bin dirhemi hesap edelim. Sadece Hassan'ın hissesi 20 bin koyun alacak kadar değerliydi. İşte Ebu Talha Allah'ın rızasını, onun cennetini ve cemalini kazanmak arzusuyla en gözde malını seve seve vermişti. Vermeseydi ne yapacaktı? 8-10 sene sonra zaten vefat etti, şehit oldu. 8-10 sene belki istifade edecekti. Ondan sonra bu mal sevabını kazanamadan mirasçılara kalacaktı. Halbuki belki birkaç sene fedakarlık etti ama malının bütün sevabını aldı götürdü. Übey bin Kâb, Kur'an hafızı, fakih, Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin çıraklığını yapan, Efendimizin ona öğrenciler gönderdiği, işte Medine dışından gelen, İslam'ı öğrenmek isteyen insanları gönderdiği bir alim zat Übey bin Kâb. Gelenlere Kur'an öğretiyor, fıkıh öğretiyor, İslam anlatıyor, hadisler öğretiyor, sünnet öğretiyor. Şimdi böyle bir zatın geçimini sağlamış da oluyor aynı zamanda. Yani Übey bin Kâb kendisi çalışmaya vakit bulamaz mal kazanmak için. Ama Ebu Talha'nın verdiği bahçeyle rahatlıkla geçinebilir ve ilmi faaliyetlerine devam eder. Bugüne kadar demek ki İslam'ın bize kadar gelmesinde Übey bin Kâb'ın ilmi, bu ilmi destekleyen de Ebu Talha'nın bu güzel hurma bahçesi olmuş. Yani bu hurma bahçesinin bereketi ta kıyamete kadar devam etmiş, bunu görüyoruz. Hassan bin Sabit peygamberimizi müdafaa eden, kafirlere oktan daha tesirli şiirler gönderen, beytler gönderen, mısralar gönderen bir şair. Ona yardım etmek de yine İslam'a, cihada yardım etmek anlamına geliyor. En sevdiği malı Allah rızası için veren sahabiler arasında Hazreti Ömer'in faziletli oğlu Abdullah'ın ayrı bir yeri vardır. İbni Ömer Hazretleri çok zengindi. Kölelerinin, cariyelerinin hesabı yoktu. Asıl oluyor tabii ki cihada çıkıyor, ganimet malı elde ediyor. Onunla ticaret yapıyor, malını çoğaltıyor. Bu şekilde malı çoğalmış. Bu cariyelerden Dümeyne adlı çok güzel bir kıza gönlünü kaptırmıştı. Cariyeler arasında çok güzel bir cariye var. Onu çok sevmiş, gönlünü kaptırmış. Bilindiği üzere cariye alınıp satılan bir nevi mal durumundaydı. Abdullah bin Ömer, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre ulaşamazsınız ayetini hatırlayınca Dümeyne'yi hemen azat etti. Sen dedi Allah razı olsun hürsün. Ve onu mülkünden çıkardı. Tamam dedi, sen dedi artık cari olmaktan çıktın, hürsün, istediğini yapabilirsin. Daha sonra da azatlı kölesi büyük alim Nafi ile evlendirdi. Nafi de İbn Ömer'den ilmi alıp bize nakleden, bugün kitaplarımızın her bir sayfasında neredeyse ismi geçen büyük bir alim. Bu alime, Nafi'ye, bu en sevdiği cariyeyi evlendiriyor, onunla evlendiriyor. Hem hürriyetine kavuşturuyor, hem ona bir aile yuva kuruyor, hem ona belki kendi yaşısında birisiyle evlendiriyor. Bu şekilde infakta bulunmuş oluyor. Hem böyle büyük bir İslam alimine destek olmuş oluyor, onun dinini daha çok muhafaza etmesini, daha rahat ilim elde etmesini ve İslam'a hizmet etmesini sağlamış oluyor. Demek ki infak etmenin birre insanı nasıl ulaştırdığını görüyoruz yani. Sadaka-i cari olur. Hem o zaman da çok faydalı oluyor, hem kıyamete kadar İslam'ın gelişmesinde, yayılmasında bu iyiliklerin faydası oluyor. Bugün bizim yapacağımız infakta da aynı şekilde olacaktır şüphesiz. Bugün yapılan bir infak, bugün yetiştirilen bir talebe, bugün hazırlanan bir kitap, ne bileyim bugün kurulan bir müessese, bir İslami eğitim müessesesi, gelecek asırlara yön verecek, oralara tohum ekecek nice güzel hayırların yapılmasına vesile olacaktır. Cenab-ı Hak bunlara bizleri vesile kılsın inşallah. Hulefai Raşidi'nin beşincisi diye meşhur olan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Emevi halifeleri içerisinde adaletle gelen, onların içinde yıldız gibi parlayan bir halife. Genç yaşında, 41 yaşlarında şehit edilen, 2 yıl halifelik yapmış ama dünyayı huzurla doldurmuş, fakir bırakmamış, alim ve adil bir sahabi, tabiin bir halife. Ömer bin Abdülaziz baştan işte ilimle meşgul oluyor. En çok hadis ilmini seviyor. Peygamberimizin hadis senedinde, bir senedin içerisinde yer alabilmeyi her şeye tercih ediyor. Onun çok, en çok sevdiği şey bir hadisin senedinde yer alabilmek. Dolayısıyla hadis ilmini tedris ediyor. Diğer İslam ilimleri aynı şekilde bunlara meraklı. Şiir, Arap şiiriyle, sanatla meşgul oluyor. Şairlerle oturup şiirler okuyor. Böyle ilimle meşgul olurken, hiç siyaset, hilafet aklında yokken Allah ona halifeliği takdir etmiş. Başta kabul etmek istemiyor, ancak Hasan Basri Hazretleri gibi alimlerin, ümmetin sana ihtiyacı var, kabul etmezsen vebalde olursun diye kabul ettirdikleri ve gerçekten de isabetli bir iş yaptıkları. Ancak onun adaleti tabii ki haksızlığı seven insanların hoşuna gitmediği için, başta kendi akrabaları, daha önce aldığımız haksız gelirler kesildi diye Ömer bin Abdülaziz'den tabii ki hoşlanmıyorlar ve onu zehirletiyorlar. Bu şekilde şehit ediyorlar. Kötülerin hali hiçbir devirde değişmiyor. Her zaman aynı huylarına devam ediyorlar. Akrebin devamlı sokup zehirlemesi gibi. İyiler de tabii ki devamlı olmaya, var olmaya, bu kötülerle mücadele etmeye devam etmek durumunda. Ömer bin Abdülaziz işte Hazretleri bu şekilde çuval çuval şeker alır, fakirlere dağıtırmış. Ona böyle yapacağını para dağıtsan olmaz mı diye sormuşlar. Halifesin, zenginsin, mülkün belki daha çok. Para dağıtsan şeker yerine. O da diyor ki ben şekeri çok severim. Onun için sevdiğim şeyi infak etmek istedim demiş. Yani ayet-i kerime Cenab-ı Hak لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiğiniz şeylerden infak edin buyurduğu için Hazret de böyle bir infak faaliyetinde bulunmuş, sevdiği şeylerden infak etmiş. Demek ki Allah'ın rızasını kazanmak, malın iyisini, değerlisini, kalitelisini onun uğrunda vermekle mümkündür. Dinimiz zekat ve sadaka verenlere mutlaka şu kalitede mal vereceksin diye mecbur tutmakta. Fakat onlardan fedakarlık beklemektedir. Herkes kendi seviyesine göre fedakarlık yapabilir. Peygamber Efendimizin zekat memurlarına halkın malının en değerlisini almayın buyururken, zekat ve sadaka verecek olanları malların iyisini vermeye teşvik etmesi ne kadar manalıdır. Yani devletin memuru halkın elindeki en güzel malı alacağım diye uğraşmamalı. İnsanların en güzel mallarını almamalı. Onları üzmemeli, sıkıntıya düşürmemeli, gönüllerine bir keder sokmamalı. Ama zekat veren de düşünmeli ki bunu Allah'a veriyorum. Allah, yani bu verdiğim zekat, sadaka fakirin eline geçmeden önce Allah'ın eline geçer. Yani Allah Teala onu kabul eder, ondan razı olur veya olmaz. Dolayısıyla malımın en güzelinden vereyim, en güzel şekilde vereyim diye kime verdiğine dikkat ederek vermek durumunda. İki tarafta iffetli davranmalı, iki tarafta insaflı davranmalı. İslam'ın zaten genel karakteri budur. Herkese insaflı davranmayı emreder. Herkes kendisinden sorumludur. Kendisinin yapacağı işin en güzel olmasına dikkat eder. Dolayısıyla başkasından, karşıdan fedakarlık bekleyeceğine kendisi fedakarlık eder. Böyle olunca da herkes en güzelini yapmaya çalışınca da herkes huzurlu olur, mutlu olur. Yani parayı borçlu mesela der ki borçluya paranı hemen öde, geciktirme. Alacaklıya der ki paranı hemen isteme, mühlet tanı, rahatlat alacaklıya. Herkes kendini yapacağı iyiliğin en güzelini yaparsa o zaman insanlar arasında bir huzur, saadet olur. Herkes birbirine saygı duyar, gıpta eder. Der ki ya şu insana bak ne kadar güzel ahlaklı. Beni sıkıştırmak istemiyor. Öbürkü o zaman ben de borcumu vaktinde ödeyeyim. Öbürkü der ki ya şu insana bak borcu bir an önce vermek için çabalıyor. Diye bu şekilde karşılıklı bir iyilik, karşılıklı bir güven ortamı oluşur. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir Allah rızası için harcama yapacak kimse malının en iyisini ve en güzelini vermelidir. 2. Öncelikle akrabalarını düşünmeli ve onlara yardım etmelidir. Yani infaka aileden ve akrabalardan başlamalıdır. 3. Malını hangi hayırda kullanmanın uygun olacağını ilim ve fazilet sahiplerine sormalıdır. Peygamber Efendimiz'e gelip ya Resulallah, İşte malım nasıl istersen öyle harca buyuruyor. Efendimiz de ona en doğru yolu gösteriyor. 4. Memnun olacağını bildiği dostunun bağına bahçesine girip meyvesini yemek, suyunu içmek mübahtır. İşte Peygamber Efendimiz'in Ebu Talha'nın bahçesine girmesi gibi. Sadece dostların değil faziletli kimselerin de böyle davranması caizdir. 5. Malını Allah yolunda vakfetmek üstün bir ibadettir. Vakıf sahabeden başlamış peygamberimizden. Peygamberimizin sahabenin hep vakıfları var. Mallarını vakfetmişler. Uzun süre bu mal insanlara faydalı olsun diye. 6. Büyük hayırlarda bulunan kimseler Peygamber Efendimizin yaptığı gibi takdir edilmelidir. Peygamberimiz nasıl Ebu Talha'ya takdir etmişti? Aferin işte hayırlı mal dediğin budur demişti. O şekilde iyilik yapanları takdir etmek, onlara dua etmek de Peygamberimizin bir sünneti olmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.